Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Bal. Tekrar sizinle bir aradayız. Erkam Radyo'dan hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Sayın hocam, geçen hafta da belirtmiştik, Erkam Radyo dinleyicileriyle paylaşmıştık. Mesleklerle ilgili Türkiye'de mesleklere giriş yaptık. Gerçi geçen hafta henüz üniversite sonuçları da, yani yerleştirme sonuçları açıklanmamıştı. Bu hafta da bir açıklandı. Bütün dinleyicilerimiz sonuçları öğrenmiş oldular. Fakat biz meslekleri değerlendirmeye devam edeceğimizi söylemiştik. Ben ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de meslekleri ve bunların üzerindeki genel sektörler konusunda bir değerlendirme yaparken nasıl bir tanımlama ile yaklaşmamız gerekir konuya?
Tabii bütüncül bir bakış açısı ile tanımlanmış olan bir çerçeveyi tartışmak her zaman için rahatlatıcı olur. Yani hangi zeminde nasıl bir yaklaşımla konuyu ele alacağız? Bu noktada dinleyicilerimizle bir mutabakata varmamız karşılıklı yararlanma ya da faydayı maksimize edecek olan bir husus. Bu hususta belki şöyle bir tanımlamayla konuyu açmakta yarar var. İşte mesleklerden öte daha üstte belki sektörler düzeyinde konuyu önce tanımlamak gerekiyor. Bu noktada da çeşitli çalışmalarda şöyle bir tasnifleme yapılmakta. Öncelikle sektörler faaliyet türlerine göre üç ana alanda ele alınabilirler. Bir tanesi üretim sektörü, hizmet sektörü, diğeri de satış ya da pazarlama sektörü diye. Üretim sektöründe var olan işletmeler de kendi içinde bir sürü alt kategori ayrılıyorlar. İşte tarım, ormancılık, madencilik, sanayi, ticaret, taşıma, depolama, hizmet işletmeleri gibi. İkinci alan hizmet sektöründe var olan alt branşlara bakacak olursak, işte berber dükkanına tutun da lokantalara, mali müşavirlik bürolarına kadar, banka, taşıma, sigorta, doktorluk, avukatlık, elektrik, hava gazı gibi hizmet sektörleri ve satışla alakalı olan sektör detaya indirildiğinde de oralarda da toptancılık, yarı toptancılık, perakendecilik gibi açılımlarla işletmeler tanımlanıyorlar. Bir diğeri daha üst noktada, hani üretim alanları demiştik kategorizasyonu. Evet. Onun yanında ayrıca tüketicilerin türlerine göre bir tasnifleme de yapılabiliyor. İşte en son nihai tüketiciler için mal ve hizmet üreten işletmeler ile diğer işletmeler için mal ve hizmet üreten işletmeler tanımı var. Yani nihai tüketici ve işletmelere mal ve hizmet üreten işletmeler diye bir tanımlama yapılabiliyor. Bir diğeri doğrudan doğruya üretilen mal ve hizmetin türlerine göre tanımlama var. İlaveten üretim faktörlerine göre bir tanımlama daha yapılıyor. Burada işte özel işletmeler, kamu işletmeleri, karma işletmeler, hatta yabancı sermaye işletmeleri gibi tanımlamalarla konu ele alınmaya çalışılıyor. Biz bu genel tanımın içinde doğrudan doğruya pratiği belki ilgilendiren, dinleyicilerimizin anlayacağı meslek kollarını esas alarak bir açıklamada bulunursak herhalde daha faydalı olur. Zira oturumumuz, programımız salt akademik olan bir program değil. Evet. Dinleyiciyle, doğrudan radyo dinleyicisiyle buluşmak istiyoruz. Böylesi bir çerçevede konuyu ele almak anlamlı gibi gözüküyor diye düşünüyorum.
Evet. Bu açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir de konuğumuz var. Sektörleri özellikle ele alalım, sektör ele alalım dediğimiz için açıklayıcı olacak. Medya sektöründen bir konuğumuz var ama gerçi medya da çok geniş bir sektör. Medya reklamcılığı alanından Sayın Mustafa Çınar Bey bizlerle beraber. Kendisi bu medya reklamcılığı sektöründe 15 yıl 16 yıldır faaliyet gösteren Medya Club ve Medya Store'un yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda öncesinde de 94-2000 yılları arasında sanırım 7 yıl Kanal 7 ile ekran müdürlüğünü de yapmış. Gerçekten medya reklamcılığı yapıyorsunuz ama Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği bölümünden aynı zamanda mezunsunuz. Yani Türkiye'de farklı alanda yetişip bir başka alanda icraat, meslek yürüten kişilerden biri oluyorsunuz.
Belki on binlerce kişiden birisi belki de.
Evet. Ben Mustafa Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
Kendisiyle medya sektörü, reklamcılığı sektörünü tartışacağız bugün. Evet hocam, buyurun.
Şimdi tabii yeryüzünde dönemin şartlarına göre, işte küreselleşme mi derseniz, 21. yüzyılın şartları mı dersiniz, iletişim, bilişim teknolojisindeki yenileşme mi dersiniz bilemiyorum, ile bir taraftan yok olan ama diğer taraftan da büyüyen, gelişen sektörler var. İşte medya ve daha da özellikle medya reklamcılığı bunlardan bir tanesi. Evet. Hakikaten çok ilginç, cazip bir alan. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini ümit ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyerek netleşmeye götürecek bazı sorularla giriş yapalım. Mustafa Bey, bize önce medya reklamcılığı nedir? Neden gençler buna ilgi duymalıdır? Ne anlamı var hayatımızda? Ben sorarsak ne dersiniz?
Evet, şimdi öncelikle tabii teşekkür ediyoruz. Erkam Radyomuz böyle biz Erkam Radyomuzun kuruluşunda Murat Karaman Beylerle hasbelkader biraz katkımız oldu ama tabii bir gün Erkam Radyo'nun stüdyolarına böyle çıkıp da bizim de konuk olacağımızı hiç düşünmemiştik. Davet ettiğiniz için öncelikle biz teşekkür ediyoruz.
Biz Allah teşekkür ederiz. Siz geldiniz, zahmet ettiniz.
Erkam Radyomuz da tabii bir medya. Evet. Erkam Radyomuzun da reklam bölümü var. Reklam işleri var. Erkam Radyomuzun da reklamlarını bu arada bizim grup deruhte etmeye çalışıyor, acizane. Ben tabii öncelikle tabii sorduğunuz sorulara şöyle bir giriş yaparak şey yapalım, başlamış olalım. Tabii biz Kanal 7 televizyonu yeni kuruldu. 1994 yılında kurulduğunda Kanal 7 televizyonuna bir dost kardeşimiz, abimizin Engin Yılmaz Bey, hatta kendisini de buradan yad etmiş olalım. Engin Yılmaz abimizin tavsiyesi üzerine girmiş olduk. Dolayısıyla işte Kanal 7'de reklamcılığı öğrendik Kanal 7 ile beraber. Bizim muhafazakar camianın ilk medyalarından birisiydi Kanal 7. Reklam da aynı şekilde yeni oluşan bir oluşumdu. Dolayısıyla hakikaten yabancı olduğumuz bir alandı. Çok zorluklar çektik. O günleri ben şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Gerçekten Kanal 7 yayın çizgisi böyle çok geniş perspektifli olmasına rağmen, çok salt bir, yoğun bir İslami yayın yapmamasına rağmen, bu reklam alanında, reklam camiasında, özellikle reklam ajansları bazında çok ciddi sıkıntılar çektik. Hem biz çektik, hem bizimle beraber reklam servisindeki arkadaşlarımız çekti. Çünkü Türkiye, hepimizin malumu, son 20 yılda, 15 yılda ciddi mesafeler kat etti. Yani 20 yıl önce çok farklı bir konjonktür vardı Türkiye'de. Her alanda olduğu gibi medya alanında da bu daha keskin bir farklılık vardı medya alanında. Çünkü medyada biz hakikaten sıfırdık, yani sıfır düzeyinde. Hele hele televizyon, hani dergi, gazete bir parça gene vardı ama televizyon olunca iş radyo olunca çok hakikaten yeniydi bizim muhafazakar camiye. Dolayısıyla bu yeniliğin hakikaten sıkıntıları çekildi. Bu zahmetle verildi ama sonuç itibariyle işte bugün geldiğimiz nokta itibariyle hamdolsun, şükrolsun, gerçekten hem medya alanında muhafazakar camiye bir yere geldi, hem de reklam, medya reklamcılığı konusunda da yerli firmalar, bakın yerli firmalar diyorum, yani muhafazakarın da ötesinde. Yani muhafazakar firmaya inmeden daha yerli firmayı bulduğumuz zaman şükreder hale geliyoruz. Çünkü bu medya reklamcılığı konusunu ülkemizde yabancı firmaların ciddi manada bir tahakkümü söz konusuydu. Tahakküm altındaydık. Bizim mesleğimizin şu anki 2000 yılından itibaren kurup da bugün itibariyle 2015 yılına kadar gelen bizim yapmış olduğumuz mesleğimizin tam ismi medya satın alma, medya planlama işi. Şimdi medya satın alma, medya planlama, belki şu anda Erkam Radyo dinleyicilerimiz için de bile bu kavramı ilk defa duyanlar da olabilir. Ya böyle bir meslek mi var, böyle bir sektör mü var diye. Hakikaten bu son 10 yıldır gelişti. Son 10 yıldır biraz daha belirginleşti. Fakat şunu bilelim ki bu konuda, bu alanda halen yerli firmalarımızın çok kısıtlı bir alana nüfuz edebildiklerini, çok kısıtlı bir şekilde kendilerini tebarüz ettirebildiklerini görüyoruz. Onun haricinde hala bu alanda maalesef yabancı firmalarımızın ciddi manada bir ağırlığı söz konusu sektörde. Tabii şöyle bir kısa anekdot var. Bu belki programın girişinde Gülfettin hocamızın gençlerimize yönelik üniversite tercihleri, meslekler, sektörler gençlerimize bir yol göstersin, hani gençlerimize de bir faydamız olsun diye düşünürsek şunu da bir antiparantez belirtmek lazım. Medya sektörü hakikaten çok geniş bir sektör. Reklam da, medya reklamcılığı dediğimiz zaman da bu da geniş bir sektör. Hı-hı. Ve bunlar iyice artık sektör sektör, bölüm bölüm ayrışıyorlar. Yani kreatif alan dediğimiz, kreatif çalışmalar dediğimiz, biraz daha işte bu işin sanatsal, estetik yönünü ihtiva eden reklam çalışmaları insanların aklına gelen, reklam deyince genelde akla hep bu gelirdi. Reklam ajansı denince işte reklam filmi çeken, prodüksiyon yapan, efendim tasarımlar yapan, işte ambalaj tasarımları yapan, efendime söyleyeyim, logo tasarımı yapan, efendim imajla alakalı estetik çalışmalar yapan ajanslar akla gelirdi. Evet, bunlar var. Bu reklamın artık bir kolu olarak kaldı. Fakat medya reklamcılık noktasında hani prodüksiyon ayrıldı, kreatif çalışmalar ayrıldı, medya satın alma, medya planlama ayrıldı. Hatta radyo reklamcılığı kendi içinde ayrıldı, internet reklamcılığı, sosyal medya, dijital reklam ayrıldı. Efendime söyleyeyim, bütün bunlar artık kendi içerisinde ihtisaslaşarak branş branş, bölüm bölüm, her birisi kendi içerisinde ciddi bir sektör haline gelmeye başladılar ve her birisinin de her gün gelişen ciddi manada ciroları var. Büyüyen ve gelişen, yükselen ciroları var. Dolayısıyla medya reklamcılığı dendiği zaman az önceki saymaya çalıştığım geniş yelpazedeki bölümleri hepsini ayrı ayrı bir branş ve bölüm olaraktan ele almak gerekir diye düşünüyorum. Açık hava reklamcılığı hakeza yine bir dal, bir bölüm olaraktan tebarüz ediyor, gelişiyor. Ve reklam alanı çok ilginçtir. Her saymış olduğumuz her bir bölüm geriye gitmiyor, ileriye gidiyor. Belki gazetecilik ve dergicilik bu dijital yayınların ağırlığını hızlandırmasından kaynaklı olaraktan belki onlar da biraz hafif bir gerileme demeyelim ama belki duraklama. Diğerleri gibi daha hızlı bir gelişmeme olmadığını gözlemleyebiliriz. Onun haricinde evet, reklam sektörü, hele hele medya alanında son yılların gözde mesleklerinden ve biraz daha işi üst perdeye taşıdığımız zaman da niye bizim kendi insanımız bugüne kadar bu işi yapmamış, niye bu işi hep yabancılara bırakmışız diye hayıflandığımız bir konu. İnşallah yeni dönemde yeni yetişen gençlerimiz bu konulara biraz daha ağırlık veriyorlar, verirler. Ve bu konuda da kendi insanlarımız, kendi yerli, milli arkadaşlarımız inşallah biraz daha bu konuda tebarüz ederler, kendilerini gösterirler. Bu konudaki yabancı ağırlığını yavaş yavaş kırarız diye düşünüyoruz. Bu bir milli düşüncedir. Yoksa ya bir yabancılık, kuru bir yabancılık düşmanı değildir. Hani niye yabancılar yapıyor da bizim gençlerimiz, bizim insanımız yapmasın duruşudur. Yoksa yani kuru bir yabancılık düşmanı değil bizim söylemeye çalıştığımız hocam.
Medya reklamcılığı ile faaliyetin politika ile olan ilişkisi ya da kültürle olan ilişkisi.
Evet.
Midir acaba bu yerli ya da yabancı konusunu gündeme taşıyan ya da sebeplerden bir tanesi bu mudur?
Şimdi hocam çok güzel bir soru soruyorsunuz. Hakikaten bu soru da çok önemli, çok güzel bir soru. Bir kere bu soruya şöyle bir temel bilgiyi aktararaktan başlarsak herhalde pek çok şey ortaya çıkar. Bugün Türkiye'de en çok reklam alan, en iyi reklam alan medya kuruluşu dahil, yani bunun adına Kanal D deyin, ATV deyin, efendime söyleyeyim, Star televizyonu deyin, bunlar ciroları yüksek olan mecralar olduğu için örnek veriyorum. Bunlar dahil hiçbir medya kuruluşu kar etmiyor dediğimiz zaman sizin sorduğunuz bu sorunun aslında kapısı aralanıyor. Yani peki kar etmiyor da o zaman bu insanlar yıllarca bu yüksek cirolu ve yüksek maliyetli medya işini neden devam ettiriyorlar sorusu hemen akla geliyor ki işte burada sizin sorunuza kapak açmış oluyoruz. Evet, maalesef medya kuruluşları medyalarını bir güç olarak kullanıyorlar. Gazeteyi güç olarak kullanıyorlar. Televizyonu güç olarak kullanıyorlar ve bu ellerindeki bulunan bu medya gücüyle kültürleri için ya da efendime söyleyeyim bu sahip patronların, medya patronlarının maddi çıkarları için bu gücü kullanıyorlar. Bunu biz Türkiye'de geçmiş yıllarda çok bariz bir şekilde gördük. Çok açık bir şekilde gördük. Hakikaten hele hele 10 yıl önceki Türkiye'mizde hatırlarsınız, hepimiz hatırlarız. Medya hükümet kurardı, hükümet yıkardı. Yani medyanın istemediği bir hükümet dayanamazdı, giderdi. Medyanın istediği hükümet gelirdi falan, böyle büyük bir güçtü. Zaten hani medyanın diğer bir tanımlanmasında da malumunuz dördüncü kuvvet medya tanımlanması vardır. Bu altı boş bir tanımlama değildir, doğrudur yani bu
hatta
tanımlama.
Hatta sözünüzü kesiyorum ama hatırlıyorum Özal döneminde Simavi Hürriyet Gazetesi'nde bir başlık attırmıştı. Ben demişti iddia ediyorum medya birinci güçtür, ikinci gücü de sen tanımla.
Doğrudur.
Demişti. Doğrudur, hakikaten evet. Çok hala aklımda kalmış. Hı. İlginç doğrudur. Bir şeydi o ya.
Doğrudur. Dolayısıyla bu manada maalesef bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünya medya, medya patronlarının ya da medya patronuna yakın olduğu siyasi otoritenin bir takım otoriteyi yönlendirmek için kullandıkları bir güç de olabiliyor. Dolayısıyla medya bu açıdan da çok önemli. Medyanın doğru ellerde, doğru insanlarda doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü bu şekilde medyanın kullanılması tabii bizim aldığımız, edindiğimiz İslami kültüre göre ya bir haksızlık ortaya doğurduğu için yani toplum fıtratına zıt şeyler ortaya çıkartıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Ya bir medya patronunun elindeki medyayı kullanaraktan bir ihaleyi alması yanlış bir şeydir. Bu toplum fıtratına yanlıştır, terstir. Dolayısıyla buradan da hani bu eğriliklerden de sonuçta haz etmediğimiz, düzeltemediğimiz bir toplum ortaya çıkıyor. Ama işte işin temel problemleri buralardan başlıyor. Evet. Buralardan başlıyor. Her tarafı düzeltmemiz gerekiyor. Medyayı da düzeltmemiz gerekiyor. Evet, medya önemli midir? Çok iyi kullanıldığında medya iyi bir eğitim aracı mıdır? İyi bir bilgilendirme, haberleşme aracı mıdır? Evet, efendim iyi bir eğitim aracı mıdır? Hepsi evet, ama bir de medyanın bu şekilde yanlış kullanımı olduğu zaman da iki ucu keskin bıçak gibi. Medyada hakikaten iki ucu keskin bıçak gibi. İyi kullandığınız zaman çok fevkalade faydalı bir oluşum, faydalı bir mecra. Fakat kötü kullanıldığı zaman da Allah korusun çok tehlikeli bir mecra. Tamam. Yani medyanın doğru
şimdi
kullanılması
lazım. Şimdi anlattığınızda çıkarttığım iki not oldu. Bir tanesi medyadaki rekabetin evet. Sınırları adeta neredeyse yok gibi gözüküyor.
Evet.
İhaleler dediniz, bir takım alımlar dediniz. İkincisi de medya bu politik ya da kültürle olan ya da uluslararası ilişkilerdeki rolü itibariyle adeta ulusların bir mücadele alanı gibi ya da ideolojilerin, düşüncelerin, fikirlerin bir çatışma evet. zemini gibi, arenası gibi gözüküyor.
Evet.
Bu da insanı adeta hakikaten korkutuyor.
Tabii Gezi olaylarında malumunuz, hepimizin malumu. Yani BBC ve CNN International Taksim Meydanı'na niye canlı yayın araçları kuruyorlar, kamp kuruyorlar? Yani buradaki amaçlar, maksatlar nedir? Biz bunları hadi o geçmiş süreçte haftalarca sorguladık yani. Ve sorgulanması gereken hadiseler, bahsetmiş olduğumuz şeylerle birebir örtüşen hadiseler bunlar. Güç, bunlar hep bir güç olarak kullanılıyor. Tabii reklamın bizim sektörümüz itibariyle reklamın nasıl bir burada yaptırımı var, ona da ben kısaca değinmek istiyorum. Tabii reklam dediğimiz zaman ulusal mecralarda şöyle bir hakikat ortaya çıkıyor. Reklam verenlerin de ciddi bir bölümü ulusal firmalar. Bu reklam pastasını dağıtan medya ajansları da bizim bizzat içinde bulunduğumuz medya ajanslarında da takriben Türkiye'de 50'ye yakın medya ajansı vardır. İrili ufaklı ve büyük küçük. Bunların 20-25 tanesi büyük medya ajanslarıdır. Bir 20-25 tanesi de işte orta ölçekli diyebileceğimiz medya ajanslarıdır. Bu 25 tane ilk büyük medya ajansının belki de 20 tanesi yabancıdır.
Sizin sektördeki konumunuz nedir?
Biz şöyle ADEX raporları diye bir ADEX ölçümleme şirketimiz vardır. Bütün reklamlarımızın saniye miktarlarını ve yayınlanma yerlerini, ne kadar yayınlandığını, nerede yayınlandığını ölçen bir kurum vardır. ADEX raporumuz vardır. Bu bir veridir, datadır aynı zamanda. Ciddi bir sektörde ciddi bir datadır. Bu ADEX raporlarına göre biz son 4-5 yıldır ilk 10 medya ajansı içerisine giriyor bizim medya grubumuz. Bu
yabancılar da dahil.
Yabancılar da dahil. Bu 25 tane medya ajansının 20 tanesi yabancı, 5 tanesi de bizim yerli diyebileceğimiz sahipleri, işte bizim arkadaşlardan oluşan bir 5-6 tane ajansımız yerli. Tabii diğer 25'ler içerisinde vardır, olabilir. Yani yerli ajanslar da evet, olabilir ama büyük oyuncular içerisinde sayımız biraz az şu an itibariyle.
Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, konuğumuz Mustafa Çınar Bey ile beraber medya reklamcılığı alanını tartışmaya devam ediyoruz. Biraz daha konuyu açmak istersek, somut olarak hangi alt branşlar medya reklamcılığı alanında var, yer alıyor diye sorabiliriz.
Şimdi tabii reklam hakikaten çok genişledi. Yani sektör olaraktan, bölüm olaraktan, ihtisas alanı olaraktan çok genişlemiş bir durumda. Dolayısıyla bu işe birinci bölüm olaraktan kreatif, reklamın kreatif bölümü diyebiliyoruz. Bunun tabii kreatif tam karşılığı nedir diye soracak olursak tasarım belki bunu karşılayabilir. Hani biz pek kullanmak istemiyoruz. Yani bunu hakikaten 20 yıllık meslek hayatımız içerisinde çok kullanmadık. Hani yaratıcılık denilen bir hadise bu ama tabii yaratıcılık kelimesini hakikaten kullanmak çok hoşumuza gitmeyen, haz etmediğimiz bir kavram olduğu için buna kreatif diyoruz İngilizce olaraktan. Reklamın kreatif bölümü, tasarım, estetik, efendime söyleyeyim üreticilik, üretkenlik, marka tasarımı, logo tasarımı, lansman, efendim bir ürünün yeni lansmanıyla alakalı çalışmaların yapılması, komple bütün bu çalışmalara biz kreatif bölüm diyoruz. Bu cazip bir bölüm. Gençlerin de çok ilgisini çekiyor. Fakat bu biraz daha yetenekle alakalı bir şey. Yani
bunun bir eğitim alanı var mıdır acaba buraya hazırlayan?
Bütün reklam alanlarımızın bugün üniversitelerimizde pek çoğuyla alakalı bölümler oluşturuldu. Tasarım bölümleri, efendim kreatif bölümler, pek çok reklam bölümleri var üniversitelerde. Bu eskiden çok azdı. Eskişehir bu konuda çok iyidir. Eskişehir Açık Öğretim Üniversitesi çok iyidir bu konuda. Fakat daha sonra bu yayıldı, dağıldı. Hakikaten şu anda pek çok özel üniversitemizde medya bölümünde, reklam bölümünde, değişik branşlarda bölümlerimiz açıldı.
Herhalde Açık Öğretim Fakültesi'nin etkinliği bu internette herhalde değil mi? Destekli eğitimden istifadesinden kaynaklanıyor. Evet, uzaktan eğitim.
Yani o da var, şey de var. Eskişehir'de bizzat Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de örgün olaraktan şeyimiz var, bölümlerimiz var. En başarılı bölüm de Eskişehir'de. Yani hatta şu anda sektörümüzdeki pek çok duayen medyacı da Eskişehir'den mezundur. İyi bir üniversite bu manada eğitim vermiştir ama da şu anda yayıldı tabii. Sadece Eskişehir'de kalmadı bu. Epey bir yayıldı. Diğer bölümler açıldı. Tabii dediğimiz gibi kreatifin hemen arkasından reklam dediğimiz zaman medya satın alma, medya planlama geliyor. Bu eskiden iç içeydi. Bu ilk ayrılan bunlar oldu. Çünkü kreatifci arkadaşlar biraz daha sanatsal yönleri olan sanatçı kişilerden oluştuğu için sanatçı arkadaşların da paraya taalluk eden, yani medya satın alma, medya planlama ise tamamen alışveriş gibi, yani reklam gibi gözüküyor ama işin içerisinde daha ağırlıklı ticaret olan bir hadise. Yani bir televizyon saniyesini ya da bir gazetenin sütun santimini ya da bir radyonun saniyesini ya da bir efendim internet sitesinin banner'ını en ucuza nasıl alırsınızın efendim teknikleri gelişti bu zaman içerisinde. Tabii sanat ruhlu olan, kreatif bölümde olan arkadaşlar bu konuda biraz tam başarı sağlayamadılar. Yani işin belki tabiatı geri olmadı. Zaten bu Avrupa'da da hani ileri ülkelerde de bu bölüm daha önce ayrıldığı için hani bizden de Türkiye yavaş yavaş yabancılar gelmek suretiyle bu işi ayrıştırdılar. Şu anda medya satın alma ve medya planlama da ayrı bir bölüm olaraktan ayrışmış oldu. Tabii medya satın alma, medya planlama diyoruz dikkat ederseniz. Medya satın alma ayrı bir beceri, kabiliyet. Şimdi bizim ajans içerisinde de bizim Medya Club ve Medya Store reklam ajansımızda da satın almacılar ve planlamacılar ayrıdır. Yani evet biz şu anda bir sektör içerisinde bunları topluyoruz ama satın almacı ekip ayrıdır. Planlamacı arkadaşlar ayrıdır. Çünkü bu ikisi de ayrı ayrı hadiseler. Satın almacı arkadaş az önce ifade ettiğim gibi tamamen medyadaki fiyatlara odaklanır. Ve en uygun efendime söyleyeyim en değerli yeri en uygun fiyata nasıl alırım uğraşır. Tabii ben burada reytinglerle bir alım söz konusu var. Reyting kanalların reytinglerine göre alımlar. Biz buna efendim GRP'li satın alma, SPP'li satın almalar diyoruz ama bu biraz daha ihtisas isteyen bir konu olduğu için gerekiyorsa ona daha ilerleyen bir programlarda daha bu konuyu olur. Yani çok eğer gerek duyulursa bu çünkü başlı başına bir ayrı bir konu. Rating konusu ve ratinge göre satın alma yani Türkçe tabiri. Senin programın kaç rating alırsa ben sana o kadar para veririm kardeşim. Bir şeydir bu satın almadır. Fakat medya satın alma ve medya planlamada ayrı ayrı bölümler. Satın almacılar dediğimiz gibi tamamen satın almaya odaklanırlar. Planlamacı arkadaşlar da planlamanın önemi ne? Planlamanın önemi de şu, her ürünün hedef kitlesi vardır. Her ürünün hedef kitlesi vardır. Örnek veriyorum yani bir çocuk ürünü pazarlıyorsak, lansmanını yapıyorsak bu çocuk ürününün hedef kitlesi vardır. Bu çocuklar hangi programlardadır? Hangi gazeteyi okurlar? Hangi dergiyi okurlar? Televizyonlarda hangi programları seyrederler? Bu çocuklara biz nasıl ulaşırız? Hangi programa ulaşırız diyerekten bunu tabii yine ADEX dataları ve reytinglere göre bugün Kantar Medya reytinglerine göre bunlardan rapor alınıyor. Bu raporlara göre hedef kitle belirleniyor. Planlamacı arkadaşlar da tamamen buna teksif olurlar. Yani doğru ürünü doğru hedef kitleye götürmek. Çünkü evet satın almayı ne kadar siz özenle yaparsanız yapın, ne kadar dip fiyat diyoruz biz ona, iyi fiyatla alırsanız alın, eğer ürününüzü yanlış yerlerde reklamını yayınlatırsanız o da istenilen neticeye varmaz. Doğru neticeyi alamazsınız. Dolayısıyla planlama da burada önemli ortaya çıkıyor. Hedef kitle belirleniyor. Ürünümüzün öncelikle hedef kitlesi kimler, yaş grubu. Biliyorsunuz sosyoekonomik seviye dediğimiz SOS olaraktan sosyoekonomik seviyeye göre bu ayrıştırılıyor. Bu ayrışmaya göre de bu programlar da buna göre kendilerine bize gelen datalarda her programın kadın izleyicisi ağırlıklı ne kadar kadın izleyicisi ne kadar erkek izleyici ne kadar çocuk izleyici bunların eğitim seviyeleri yaş efendime söyleyeyim yaşları. Hepsi bize data olarak geliyor. Bu nasıl geliyor bize? Kantar Medya'dan geliyor. Kantar Medya bunu nasıl sağlıyor? Kantar Medya'nın bugün 2500 civarında denekleri var Türkiye genelinde. 2500'e yakın deneyi var. Bu denekler evlere People Meter denen cihazlar konmak suretiyle efendime söyleyeyim her an be an her tahmin ediyorum 15 saniye olması lazım. Her 15 saniyede bir merkeze, Kantar Medya merkezine datalar akmak suretiyle bütün Türkiye'de bu 2500 People Meter cihazından her 15 saniyede bir tercihler programlar hangi program izliyor evin işte bu 2500 deneyin gelir seviyesinde dağıtılmış homojen bir şekilde Türkiye'yi yansıtsın diye bu tabii buralarda pek çok büyük tartışmalar ortaya çıktı geçmiş yıllarda. Evet, evet. Çünkü bu denekler önemli. Bu denek Türkiye'yi yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? İşte daha önceki dönemlerde işte efendim bu denekler Türkiye'yi yansıtmıyor. Efendim sosyoekonomik seviye homojen olarak dağılmadığı tartışmaları çıktı ki bunlar hakikaten çok uzun siz de takdir ediyorsunuz. Şimdi bunlar ipucunu verdikçe siz de takdir ediyorsunuz ki bunlar çok derin mevzular, konular. Evet. Ama çok ciddi tartışmalar çıktı. Fakat en son AGB bir lav edildi 4-5 yıl önce. AGB lavedir çünkü AGB ile ilgili şaibeler çıktı. İşte bu deneklerle ilgili şaibeler çıktı. Deneklerin deşifre olduğu ile ilgili bazı kanalların bu denekleri
satın almalar gibi böyle.
Efendim gereksiz hediyelerle bu denekleri kandırmaya ve yönlendirmeye çalışmalar gibi bir takım spekülasyonlar çıktı. Hakikaten de bunlar bazıları haklı gerekçelerdi. AGB ilave edildi. Yerine Kantar Medya kuruldu. Kantar Medya şu anda bir parça yine tabii bu homojenliği sağlayabilmiş durumda ama yine bu tartışmalar bitmiyor. Yani bunlar bitecek tartışmalar değil. Bu dolayısıyla medya planlama ve medya satın almadan biraz bunlara yola çıkmış olduk. Bunlar da hani bu konu bu bizim mesleğimizle alakalı ayrıntılar, biraz daha incelikler diye söyleyelim.
Başka hangi alt başlık?
Bunların detaylarını, çok detaya inilmek arzu edilirse, dinleyicilerimizden böyle bir yoğun bir talep gelirse ki zannetmiyorum geleceğini. Çünkü dediğimiz gibi yani çok kısıtlı
bir uzmanlık düzeyinde.
Uzmanlık düzeyinde bir hadise olduğu için ama istenirse de yine bir program yaparız. Tabii bu iki bölümden sonra son yılların gözde mesleği dijital reklamcılık. Dijital medya reklamcılığı çok ciddi manada son yıllarda ivme kazanmış durumda. Pazar payını çok ciddi miktarda artırma eğiliminde. Yani orantısız bir şekilde yükseliyor dijital medya. Gençlerimizin mutlaka dijital medyaya yönelmelerini, dijital medya reklamcılığına yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Bununla beraber bunun bir alt başlığı, dijital medyanın bir alt başlığı olarak sosyal medya reklamcılığı yine son yıllarda tebarüz eden, malum bu Facebook, efendim Twitter ve vesaire diğer sosyal medyalardaki reklam çalışmaları da ciddi bir boyut kazanmış durumda ve cirosunu her geçen gün artırıyor. Tabii yine bununla beraber yine reklamın içerisinde sayabileceğimiz bir prodüksiyon reklamcılığı diyebileceğimiz bir prodüksiyon bölümü var reklamın içerisinde. Malumunuz bu da cazip geliyor gençlerimize. Çünkü bir ürünün efendime söyleyeyim tanıtımı için bir reklam filmine ihtiyaç var. Ya da radyoda kullanıyorsak bir reklam jingle'ına ihtiyacımız var. Bunların hepsi prodüksiyon başlığı altında toplanabiliyor. Dolayısıyla bu işte bir ürünün nasıl lansmanı yapılacak, nasıl tanıtılacak bunlarla alakalı işte yine hedef kitle belirlenecek şekilde bu reklam filminin çekim aşaması, bunun işte storyboardlarından tutun da işte kastlarının, oyuncularının oluşturulması, efendime söyleyeyim senaryosunun, reklam senaryosunun hazırlanması ve akabinde de bu reklamın sağlıklı ve düzgün bir şekilde çekim aşamalarının tamamına biz prodüksiyon diyoruz. Bu da reklam alanında gözde bir ve cazip bir meslek. Tabii radyo reklamcılığı dedik ayrışıyor. Hakikaten radyo bambaşka bir artık kendisini yenileyen, efendime söyleyeyim modası hiç geçmeyen, pazar payı çok düşmeyen, hani böyle bu yıllar içerisinde bazen inmeler çıkmalar oluyor ama radyo her zaman cazip bir medya dalı olduğu için radyo reklamcılığı da ayrı bir şey olaraktan, ayrışma olaraktan şu anda kendine bir yol bulmuş durumda ve radyo ajansları var. Sadece işi radyo reklam işi yapan radyo ajanslarımız var. Tabii televizyon ve gazete reklamcılığı diğer kreatif ve medya satılma, medya planlama içerisinde yapılan işler. Bir de burada belki atlamamamız gereken yerel medya var. Yerel medya reklamcılığı var. Bu da kendi içerisinde ciddi manada aslında bu yerel medyada da biz tabii ulusal medyayla uğraştığımız için çok detaylara giremeyeceğiz ama belki bir programda bu yerel medya için yapılabilir. Çünkü yerel medyayla uğraşan arkadaşlarımızı dinlediğimizde onların da çok önemli tezleri var. Çok önemli ortaya koyduğu gerçekler var. Hiç yabana atılacak, yatsınacak bir bölüm değil. Çünkü bizim insanımız biraz yerelci bir insan. Yani Konya'daki insan KonTV'yi örnek veriyorum. Yani hani burada şey değil ama KonTV'yi takip ediyor. Daha ilgili ve alakalı takip ediyor. Neden? Çünkü kendisinden yani kendi Konya'sından, kendi bölgesinden, kendi mahallesinden, kendinden bir şey gördüğü için daha iyi takip ediyor. Buna bu örnekle beraber bütün Türkiye genelinde de insanımızın yerel medyayla alakalı. Yerel radyolardır, yerel televizyonlardır, yerel gazetelerdir. Bu yerel medyayla alakalı bir talebi var. Dolayısıyla bu talebe de organizasyon şekline getirilmiş, İstanbul'da bu işi tebarüz etmiş yerel medya ajansları var. Bu da ayrı bir bölüm, ayrı bir ihtisas alanı. Bu konuda da çok büyümüş, güzel işler yapan arkadaşlar var sektörümüzde. Yani benim böyle bir çırpıda aklıma gelen bölümler bunlardır diye
şimdi size anlatırken adeta ben oldukça sevindim. Sevinç duyuyorum. Neden? Çünkü gençlerimizin istihdam edilebilecekleri, keyifle hatta çalışabilecekleri, işlerinde ne varsa dışa dökebilecekleri, bireysel ve toplumsal ölçekte tatmin olacakları, yepyeni, çok geniş, birbiriyle çok bağlantılı, akumple olmuş bir büyük bir sektör sanki gözüküyor.
Evet.
Bu beni hakikaten mutlu etti. Fakat diğer taraftan da biraz gözümü de korkuttu. Zira siyaset biliminden politikaya, bilgisayardan işletmeye, Türk dilinden edebiyata, sosyolojiden psikolojiye kadar yine çok geniş bir yelpazede bir şeyler üretilmeye çalışılıyor. Bu eğer hakikaten toplumsal çıkarı gözetmezse, sadece şirket ya da uluslararası ilişkileri rekabetin atmosferinde kurgulanan bir sektör olarak kalırsa, ekonomileri, ülkeleri öngörülemeyen çıkmaz bir takım sokaklara da götürebilecek kadar etkin, önemli bir sektör gibi gözüktü. Aklıma bir reklam geldi bir an. Daha önce mevzu da ettik ama siz de hatırlayacaksınız muhtemelen. Evet. Bundan yıllar önceydi, bir televizyon reklamı olarak gündeme düştü. Belki bir hafta kadar yayınlandı, sonra tepkiler üzerine kaldırıldı bu reklam. Bir hanımefendi gösteriyordu, evinin odasında oturuyor. Pencerede de bir temizlikçi camı temizliyor. Bir anda merdiven kayıyor, o adamcağız düşer gibi oluyor, zor bela pencerenin kenarına tutunuyor. O bayanla telaşla dışarı çıkıyor. Zannediyorsunuz ki adama yardım edecek. Adamın altına kadar gidiyor, oradan devam ediyor. Adamın altında düşeceği noktada arabası var. Arabasını geriye çekiyor ve reklam bitiyor.
Evet.
Marka adını vermeyeyim. Hatırlayacaksınız hangi araba markası olduğunu.
Evet.
Bu reklam çok ciddi bir eleştiri aldı ve hemen kaldırıldı.
Evet.
Yani ekonomik çıkar sahip diyelim ya da kar ve zarar mantığının eğer sınırları da olmazsa insanlık için o anlamda bir felaket yolu da olabilme ihtimali beni ürküttü biraz da.
Evet.
Acaba diyorum medyanın bu anlamda medya reklamcılığının sınırları var mı? Doğal olarak kendinizi denetlediğiniz yasal, etik, uluslararası ne derseniz bir takım sınırlar var mı yoksa asıl belirleyici kar ve zarar mıdır? Nasıl bir sektör burası?
Şimdi sınır derken tabii iki türlü sınır var bu işin. Bir etik sınırı, bir de vakit sınırı. Yani zaman sınırı koymamız lazım. Çünkü vakit sınırı, zaman sınırı da önemli. Niye hatırlarsınız bundan yine 20 yıl önce Türkiye'de reklam arası dizi izlenirdi.
Evet.
Yani reklam arası dizi izlenirdi. Yani özellikle bu Kurtlar Vadisi dizisinin falan ilk bölümlerinde hakikaten tüketiciler, biz de o zamanlar sektörün içinde olduğumuz için tüketiciden ya da izleyiciden ya nasıl oluyor biz reklam arasında dizi izler hale geldik deniyordu. Çünkü o zamanlar RTÜK tam işlevini yapamıyordu. Daha sonra RTÜK bu konuda ağırlığını koydu. Hakikaten bu manada son yıllarda RTÜK bu reklam süreleriyle alakalı ciddi manada bir yaptırım koydu ve şu anda Türkiye'de Avrupa standartlarında bir reklam süresi sınırlaması yaşıyoruz. Şu anda televizyonlarımız, radyolarımız yani ortalama bir değerde devam ediyor ve şikayetler de çok azaldı.
Ama orada galiba şöyle bir durumla karşılaşıyorum ben şahsen. Diyelim ki bir programda verilen bir reklam arasından başka bir programa kaçtığımda bakıyorum ki orada da aynı saat, aynı dakikada reklam verilir halde.
Evet, o tür
blok reklam kullanıyor.
O tür hamleler yapılıyor bazı medya kuruluşları tarafından. Onlar dönem dönem yapılan hadiseler. Fakat reklam süresi hakikaten izleyiciyi daha önce bıktıracak bir düzeydeydi. Daha önce bu denetleme olmadığı için tamamen kanalın kendi reyting kaygısına bırakılıyordu. Kanalda ya insanlar nasıl olsa ben o bir takım atraksiyonlara reytingimi ben kurtarıyorum. Hı hı. Fakat burada ben gelecek paraya bakayım. Tamam. Paradan mahrum olmayayım diyerekten Bu konuda biraz farklı uygulama yapılıyordu. Bu düzenlendi. Tabii etik sınırlamasına gelince yine RTÜK var burada. RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu. Hakikaten bu konularda biraz daha artık eskiye nazaran daha aktif. Yeterli mi? Değil. Yani evet, RTÜK de şu anda tam vazifesini tam manada yapabiliyor diyemiyoruz. Ama tabii herkes de şu anda Türkiye'de herkes de her istediği şeyi ben reklam yapacağım diyerekten gösteremiyor.
Şimdi zamanımız kısıtlı. Kısa bir soru sormak istiyorum. Gençlerimiz işte bu alanda ilerlemek isteyen ya da eğitimini alan diyelim. Gençlerimizin teori ve pratik ilişkisinde atmaları gereken bir adım var mı? Mesela staj ya da okurken, eğitim alırken çalışma gibi bir şey anlamlı mıdır sizce? Bir yol izlenmeli bu hususta?
Yani biz de bizim Media Club internetten gençler ulaşabilirler. Media Club ve Media Store medya reklam ajanslarımıza ulaşabilirler. Bizim insan kaynaklarına bakan arkadaşlarımızla görüşebilirler. Biz de yardımcı olabiliriz. Hem bizim kendi bünyemizde staj imkanı sağlıyoruz. Çok gencimize, öğrencimize staj imkanı veriyoruz. Yine bizim kapasitemiz dolduğu takdirde bize müracaat ettikleri takdirde bize hemen hemen her medyayla ticari bir bağlantımız olduğu için bir şekilde bir diyalogumuz var. Olmazsa oralarda da yardımcı olmaya çalışırız. Yani staj imkanı var tabii ki ve çok önemli. İlk adımı öyle atmış olurlar. Medya sektörüne öyle atmış olurlar. Dolayısıyla inşallah gençlerimiz için bir güzellik oluşmuş olur. Ben tam bitirirken bir de bizim derneğimiz var medya alanında. O dernekten bahsetmezsem derneğimizin üyeleri ondan biraz bize kızabilirler. Ya abi o kadar
kırmayalım onları,
medya buyurun. Konusunu konuştunuz da bizim medya platformu derneğimiz var. Medya platformu diye. Evet. Aşağı yukarı 10 yıldır bir derneğimiz medya platformu. Medya platformu da işte tam bu manada bizim milli ve muhafazakar medyacı arkadaşlarımızı medyanın bir takım medya çalışma ortamlarının bir takım menfi tesirlerinden ne kadar kurtarabiliriz ve haklarını, hukuklarını ne kadar savunabiliriz, ama daha ziyade yani maddi haklarından ziyade manevi olaraktan onlara ne kadar, birbirimize ne kadar sahip çıkabiliriz diye kurulmuş bir dernek. Medya Platformu Derneğimiz de 10 yıldır çok değişik faaliyetlerde bulundu. Gaziantep'te var, Diyarbakır'da Güneydoğu Medya Platformu var, İstanbul'da medya platformumuz var. Şu anda da Ankara'da bir medya platformu oluşumuz çok ciddi manada hızlı bir ivme kazandı, devam ediyor. Medya platformundan ben bu şekilde arkadaşlara, gençlerimize özellikle buradan duyurmuş olayım. Yine medya platformumuzu da medya platformu olaraktan internet ortamında ulaşırlarsa medya platformu derneğimiz de her konuda elinden gelebildiği kadarıyla efendim gençlerimize ve medyada çalışan arkadaşlarımıza elinden geldiği kadar, gücünün yettiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışır diye ümit ediyoruz inşallah.
Eyvallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Mustafa Bey'e bu verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu programda medya reklamcılığı nedir? Medya reklamcılığı alanında çalışan firmalar ne yapar? Bunun alt faaliyet alanları nelerdir gibi konuları ve mesleğe girmek için ne tür bir birikim gerekir gibi konuları tartışmış olduk. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamıza da çok teşekkür ediyoruz.
Evet.
Hayırlı akşamlar.
Mustafa Bey tekrar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar
diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Erkam Radyomuzun yayın hayatında başarılar temenni ediyoruz. Zaten başarılı gidiyor. Başarılarının devamını ve daha da yukarılara inşallah çıkmasını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz.
Teşekkür ederiz efendim.
Allah sizlerden razı olsun. Yolunuzu açık etsin inşallah.
Sağ olun.